Hukuk Saati.
Hukuk Saati TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı değerli dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Yapımcımız Kadri Şener, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, bugün çok kapsamlı ve güncel bir konuyu konuşacağız. Bilişim suçlarını ele alacağız değerli konuklarımızla birlikte. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Çetin Arslan ve Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk.
Merhabalar.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Her geçen gün aslında teknolojinin ve bu teknolojilere erişebilirliğin artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlarda da artış görünmekte, rastlanılmakta. İşte bu hafta da sizlerle, alanında uzman kişilerle bu konuyu konuşmak istiyoruz. Önce bilişim suçu derken neyi kastediyoruz? Bilişim suçu ne demektir? Bir tanımla mı başlayalım Süleyman Bey? Buyurunuz.
Evet, şimdi tabii teknoloji öyle hızlı ilerliyor ki bir an önce elimizdeki aldığımız bir takım elektronik cihazlar 3 ay sonra, 1 yıl sonra eski model haline geliyor. Ve tabii bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte aynı zamanda ne oldu? Sosyal medya dediğimiz bir takım gelişmeler de ortaya çıktı. Bununla birlikte özellikle bilgisayarla işlenen işte serverların ulusal ya da uluslararası olma şekline göre yurt dışından kaynaklı bir takım iletişim araçları yoluyla ülke içine, ülke içinden de yurt dışındaki kaynaklara erişimler sağlandı ve bu erişimler esnasında da aynı zamanda gizlilik içeren bir takım belgeler, bilgiler, fotoğraflar, özel hayata ilişkin bilgiler, bankacılık sistemine ilişkin bilgiler, devlet güvenliği ile ilgili bilgiler, kişilerin kendi özel yazışmaları gibi birçok alanda paylaşımlar yaşanmaya başladı. Ve bu çerçevede de doğal olarak bunların kötüye kullanılma yol ve yöntemleriyle ortaya bir takım suçlar çıktı. İşte bugün bu hem teknolojinin, sosyal medyanın gelişmesinin getirdiği yararların yanı sıra bunun aynı zamanda hem bilinçsiz kullanımından hem de kötüye kullanımından kaynaklanan bir takım suçlar ortaya çıktı. Ve hukuk uygulamalarında da bu yönde düzenlemeler getirildi. İşte ulusal mevzuatta olsun, uluslararası sözleşmelerde olsun. Bugün bu konuları etraflıca bize aktaracak olan kişi hocamız Profesör Doktor Çetin Arslan, aynı zamanda bu alanın uzmanlarından birisi. Bu nedenle keyifle hem dinleyicilerimiz takıldıkları sorular olursa hocamızın aktardığı konularla birlikte bizimle birlikte bu paylaşımda bulunabilirler, sorularını aktarabilirler. Evet sevgili hocam, bu önemli bir konu ve sizin engin bilgilerinizden dinleyicilerimizin de faydalanmasını istedik ve konuk ettik. Sağ olun. Bütün yoğunluğunuz içerisinde bize de zaman ayırdınız. Nedir bu bilişim suçlarıyla ilgili? Bilişim suçu nedir? Hukuki tanımı nedir? Nasıl çıkmıştır? Neden hasıl olmuştur? Şöyle bize bir genel hatlarıyla bilgi aktarsanız.
Ben de teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Benim için de bu bir ayrıcalıktır. Söylediğiniz gibi sevgili meslektaşım, bilişim teknolojileri geliştikçe bu alandaki uyuşmazlıklar da, bu alandaki ilişkiler de gelişiyor. Bütün şeylerde olduğu gibi, toplumsal ilişkilerde olduğu gibi maalesef bu alanda da iyiye kullanım ve kötüye kullanım söz konusu olabiliyor. Daha sabah bir anımla başlayayım. Hemen yakın. Sabahleyin saat 10'da kızım telefonu getirdi. 10'da. Dedi ki baba birileri arıyor karakoldan. Allah Allah, ne iş olur karakoldan diye düşünürken karşımda işte efendim ben komiser bilmem ne. İşte sizi kavakladı polis karakoluna. Hayırdır nedir dedim. İşte isminiz nedir dedim. Siz niye arıyorsunuz söyleyin bakayım. Düşünün taşın işte de bir dedi problem var. Sen söyle dedim problemi ben ona göre. Tabii benim bildiğim konular bunlar. Yıllarca yargının içinden gelmiş biri olarak. Zaten bu tür dolandırıcılık vakalarını hep izliyoruz, biliyoruz.
Yani hocam size dahi geldiler yani.
Aynen. Aynen. Hani bedevi şanslı diyorlar. Dolandırıcının da şanssız
hocam,
durumda.
Hocam aslında şimdi bir şey itiraf evet, edeyim.
Ceza sabah, hukuku profesörüne şey denk geliyor.
Konumuz bu olduğu için ben size sabah bu yönde bir arama yaptım.
Acaba dedim Süleyman'ın
bir... Aram bendim.
Dedim Süleyman acaba beni deniyor mu, uzman mı, değil mi diye. Ben bunu da düşündüm işin doğrusu. Evet. Yani tabii biraz dalgamı geçtim. Adam da mahcup oldu, kapandı. Ama enteresandır. Bu numara en az 3-5 senedir sürüyor. Ve insana hala bu numaradan, daha doğrusu bu trikten uyanamayıp dünya para veren, işte dolandırılan tipler var. Bankasını boşaltan, hesabını boşaltan, maalesef, parasını gidip işte bir yerde teslim eden. Hatırlarsınız sadece böyle eğitimli, daha doğrusu eğitimsiz kişiler değil. Çok eğitimli.
Çok ünlü profesörlerimiz, hocalarımız bile dolandırıldı.
Evet,
maalesef.
Bir ceza hukuku profesörümüz de dolandırıldı. Evet. Söylemeyelim. Sonra işte evet, yine ünlü profesör. Yani bilişim teknolojilerini kullanarak, biraz da tabii dolandırıcılar bunlar çok zeki insanlar. Bakmayın siz yani kötüye kullanan tipler. Eğer bunlar da uyanık olmazsak, bunlar da toplum belli bir bilinç seviyesine varmazsa ve işte iletişim teknolojileri de doğru dürüst kullanılmazsa, her an bir bilişim suçunun mağduru olabiliriz.
Evet.
Bilişim suçunun mağduru. Tabii şimdi dedim ya bilişim artık bizim hayatımızın her aşamasında. Yani sabahtan neredeyse yatarken de bilişimle. Cep telefonumuzu yanımıza koyuyoruz. Bilmem ne. Bilgisayarsız adım atmıyoruz. Telefonsuz adım atmıyoruz. Efendim ne bileyim web'e girmeden, face'e girmeden bilmem bir şey yapmadan iş yapmıyoruz. Her şeyimizi elektronik ortamda yapıyoruz. Dolayısıyla bu teknolojinin girdiği yere hukukun girmemesi, suçun girmemesi mümkün değil. Doğru mu?
Evet.
Şimdi dolayısıyla yasama organı da kafasından suç uydurmuyor. Ya da suç, yani yasama organlarının biliyorsunuz istediği eylemi suç olarak tanımlama hakkı var. Evet. Çünkü yasayla getirir ihtiyaçta. Ama bunun bir toplumsal ihtiyacı olması lazım. Toplumda bu yönde güncel, gerçek bir ihtiyaç ortaya çıkması lazım. Bilişim suçları da tabii bu çağın en önemli suç tipi olarak ortaya çıkıyor. Yasama organları da bu konuda çok dikkatli bir şekilde, bizim yasama organımız da gayet başarılı bir şekilde ciddi suç tipleri vaz etmiş. Biraz sonra ayrıntılarına gireceğim. Yine uluslararası alanda bu alanda suç belli bir birliktelik oluşturulması için siber suç sözleşmesi gibi sözleşmeler yapılmış. Bütün, çünkü dünya tek yaşamıyoruz biz. Sadece bir ülkede bilişim suçu yaratmanın bir anlamı yok. Bütün dünyaya sirayet edebiliyor bilişim suçları.
Tabii hocam Pentagon'un verilerine, NASA'nın verilerine, evet, bir sürü Savunma Bakanlığı'nın verilerine girildi.
Evet, evet. Biz de mesela 2014 yılında siber suçlar sözleşmesine taraf olmuşuz. Onun gereklerini yerine getirmişiz zaten ceza kanunumuzdaki hükümler de bunları yansıtıyor. Şimdi biraz teknik konuşayım artık. TCK'da bilişim alanında suçlar diye bir bölüm başlığı var. 243, 244, 245, 245A 2016 yılında eklendi ve 246. madde. Buna biz dar anlamda bilişim suçu diyoruz. Bunlar bildiğimiz çok klasik artık bilişim sistemine doğrudan müdahale şeklinde ya da bilişim sisteminin doğrudan konu yapıldığı suçlar. Bunlara dar anlamda bilişim suçu diyoruz. Biraz sonra açabilirim gerekirse. Bir de geniş anlamda bilişim suçu var. Bu biraz önce beni dolandırmaya kalkan arkadaşın yaptığı gibi. Mesela bilişim teknolojilerini kullanarak suçun işlenmesi. Telefon kullanıyor efendim, e-mail kullanıyor, bilmem diğer iletişim araçlarını kullanıyor.
Kişisel bilgileri ele geçirip
bunları kullanıyor. Tamam mı? Hırsızlık yapıyor. Bunlar da geniş anlamda bilişim suçu, dolaylı bilişim suçları diyebiliriz. Burada suçun temel hali bilişim suçu değil ama nitelikleri daha fazla ceza gerektiren hali bilişim suçu. Mesela dolandırıcılığı, beni dolandırabilseydi vatandaş burada temel hali olsa, herhangi bir şekilde dolandırsaydı gelip işte yüz yüze bir şekilde 157. maddedeki klasik dolandırıcılık suçu oluşacaktı. Fakat beni işte bu iletişim vasıtalarıyla dolandırmaya çalıştığı için İşte 158. maddedeki daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hale teşebbüs etmiş oldu. Yani bu arada arkadaşa da söylüyorum. Tabii. Yani bugün beni dinliyorsa beni 158. maddeden dolandırmaya teşebbüs etmiş bir faildir kendisi. Ayrıca
duyurulur. Yani
duyurulur. Ayrıca bir de muhtemelen örgütlü olduğu için bu yapı
tabii.
Yani 220. maddede ayrıca ceza alır. Şimdi genel anlamda bu. İsterseniz daha sonra açalım hangi suç hangi evet. gerekirse yani ihtiyaç evet. duyulursa. Çünkü çok teknik konular bunlar. Yani hukukçu olmayanların doğrudan nüfuz edebileceği hemen kısa bir süre.
Dinleyicilerimiz evet. şöyle evet. genel anlamda evet. bilgisayar.
Mesela 243. maddede bilişim sistemine girme orada kalma. Mesela birisinin bilgisayarına giriyorsun ve orada belli bir süre kalıyorsun. Anlamlı bir süre. Hani evet. yanlışlıkla girersen sorun yok. Ama orada kalıştın bir anlamlı bir süreyi tekabül ediyorsa.
Anlamdan kasıt hocam
mesela oradaki bir veriyi okuyacak kadar.
Değil mi?
Değil mi?
Oradaki görüntüyü, resmiyi anlayacak kadar.
Ne yazmış, ne etmiş işte, ne göndermiş. Bu,
ekleme veya değiştirme yapmıyor.
O ayrı. Onlar evet. tabii daha şeyler var. Ekleme, değiştirme onlar da 244. madde. Mesela o da nedir? Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme. Giriyorsun, oradaki bir veriyi bozuyorsun ya da engelliyorsun. O da ayrı bir suç mesela.
Evet.
245. madde, söylediğiniz 244. madde dedi. 245. madde başkasının kredi kartını kötüye kullanmaz.
Burada hocam, da işte evet. kredi kartı çok bu önemli çok banka bilgiler. Evet. Biraz dinleyicilerimize bu konuyu
tabii,
bir detaylı açar.
Evet, evet başkasının kredi kartını bir şekilde kullanıyor. Onu da açarız. Bir de yine eklenen 245A burada da bu bilişim suçları yani hem bu doğrudan bilişim suçları dediğimiz bilişim suçları hem de dolaylı ya da geniş anlamdaki bilişim suçlarını işlemek için araç ve program üretmek, ithal etmek, ihraç etmek bilmem falan. Yani o seçimlik hareketler var. Onları yapmak ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmiş. Bu biraz da işte tedbir amaçlı. Yani bilişim suçunu kolaylaştıran o ön gelen eylemleri de cezalandırmaya yönelik yasama organının bir refleksi. Doğru evet. bir hareket. Tamam,
yasa yani. Dışı dinlemeyi falan neden ya, evet, olacak aynen şeyler, öyle. Böcekler, böcekler işte yazılım bilmem, programları bravo, kullanmak
onlar, falan. Evet onları falan evet. öyle artık o ön gelen eylemle cezası kalırsa öbür eylemleri önlemek zor hale geliyor. Dolayısıyla yasama organı bunu getirdi. Doğru da bir suç tipi olarak bana göre getirmiştir. Durumu. Şimdi isterseniz o 245'e önem veriyorum dediniz. Onu bir kısaca
yani bahsedeyim. Vatandaşlar için çok mağdur olduğu yöntemlerden biri.
Biridir. He.
Yani işte kredi kartlarının kopyalanması,
evet.
Bunun yanı sıra hesaplarından paralar çekilmesi, haksız harcamalar evet. yapılması. Bir de ona hocam ne diyorlar kopyalamanın dışında bir şey diyorlar. Aynı karttan yeniden bir kart çıkar.
Tabii bütün bunlar 245'in içinde evet. düzenlenmiş. İsterseniz şu bankacılık kanundaki önce bir hüküm var ondan bahsedeyim. Evet. Şimdi bankalar tabii elektronik sistemin gelişmesiyle işte internet bankacılığın gelişmesiyle bankalar da bankacılık kanunu bankalara çok önemli şeyler yükledi sorumluluklar. Ne dedi sorumluluklarda? Yani dedi ki siz şeyin dolandırılmasını müşterinizin dolandırılmasını bilmem sömürülmesini bir şekilde önlemek zorundasınız. Bunu bir sisteminizi güçlendireceksiniz. Sisteminizde hiç açık olmayacak. İki şeyi uyaracaksınız müşterinizi. En ortalamanın aşağısındaki bir müşteriyi dahi uyanık tutacak şeyleri eğitici ya da uyarıcı tedbirler alacaksınız. Ha buna rağmen vatandaş da kardeşim yani en basit bir şey şifreyi kaybet bilmem basit şifre kullan işte bunu nasıl gireceğim diye birini dolandırıcının eline ver şeyi ondan sonra dolandırır olmaz böyle şey.
Ya da şifrelerimizi kağıda yazıp cüzdanımızın bir köşesine yani banka şifre diye kart şifre diye.
Evet.
Yani hukuk da biliyorsunuz biraz ortalama kişileri korur yani daha böyle tedbirsiz dikkatsiz özensiz insanlara ne ceza hukuk kurur ne de özel hukuk korur. Dolayısıyla evet. yasama organı da bunu bu aşamadan aşağısı aşağıdaki müşterileri falan korumuyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi 245. madde. Bu 3-4 suç var burada aslında. Hemen şöyle özetlemem gerekir. Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne surette olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse. Sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gerekir. Rızası olmaksızın bunu kullanarak kullandırarak kendisi ve başkası. Şimdi ben Süleyman arkadaşım ama hemen aldım bir şekilde. Parasının olduğunu da bildiğim için. Sorun yok. Ama Süleyman'ın rızası yok bu işe. Olmaz. Arkadaşım da olsa kusura bakma 245 birden cezayı yiyorum. Çünkü haksız surette ele geçirdiğim şeyi, kredi kartını kullanmış oluyorum. Kendimi, menfaatimi.
Evet hocam.
Durum bu. ama mesela burada hemen madem şey geldi, burada bir cezasızlık sebebi var. Enteresan bir şey bu da. Bakın.
Yani cezasızlık sebebi ceza almıyor.
Evet, ceza yani. Almıyor. Evet. Yani suç oluşuyor da ceza almıyor. Nedir biliyor musunuz? Bu kötü mü olur, iyi mi olur söylesek bilmiyorum ama bakınız. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden biri. Yani karı koca kullanabildiğin kadar. kullanabildiğin kadar. Üst veya alt soyun veya bu derece kaynısımların birinin veya evlat edinenin veya evlatlarının.
Yani çoluk, çocuk, baba.
Evet,
evet ana, eşler, evet. Anne.
Aynı konutta beraber yaşayan kardeş. Kardeşe biraz dışarı almış böyle. Aynı konutta yaşıyorsan olur ama yaşamıyorsan olmaz. Zararın işlenmesi halinde ilgili akrabanın hakkında ceza hükmünüz. Yalnız burada suç oluşuyor, ceza veriliyor.
Ceza veriliyor.
Enteresandır bu. Bakın ceza hukukunda bunların önemli ayrımları vardır.
Evet.
Yani sicile giriyor, onu söyleyeyim.
Demek ki çok kıymetli dinleyicilerimiz. Yani özellikle anne babanın kartlarını alıp kullanıyorsak tamam. Burada ceza almıyorsunuz ama suç oluyor. Evet.
Tabii
zaten
rızası,
etik olarak da suç.
Rızası hilafına tabii bunlar. Rıza tabii. Varsa sorun
rıza
yok
varsa
zaten.
Rıza varsa sıkıntı yok.
Sayın hocam, şimdi bankacılık uygulamalarına değineceğiz, devam edelim ama önce kısa bir ara verelim, soluklanalım. Aranın ardından devam edelim söyleşiye.
Peki.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, hukuk saatinde bu haftaki konuklarımız Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Çetin Arslan ve Avukat Süleyman Çetin. Bilişim, iletişim suçlarını konuşuyoruz. Sorularınızı lütfen bizlere iletin. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 alan koduyla 463 34 21. Süleyman Bey, sizinle kaldığımız yerden devam edelim efendim.
Evet, şimdi tabii bu sosyal medya kullanımı hocam, özellikle beraberinde birçok kötüye kullanımı da maalesef beraberinde getirdi. İnsanların birçok özel şeylerini kendi arkadaşları da ailesiyle paylaştığını düşünerek bu sosyal medya ortamında paylaşmasına rağmen istenmeyen kişilerin ellerine de bu bilgilerin ya da görüntülerin geçmesi söz konusu olabiliyor.
Evet.
Böyle olunca da özellikle sosyal medyada bir kimsenin paylaşımlarına mesela hakaret içerikli yorumlar yapılıyor ya da böyle bir yorum yapmanın yaptırımları var mı? Başkası adına hesap açıyor, bu taklit profiller oluşturuyorlar. Mesela bunlar suç mu? Çünkü bu çok sık yapılan sosyal medyada suçlar. Yine işlenen bir suç nedeniyle, bu suçlar nedeniyle iletişimin denetlenmesi ve kayda alınması her zaman mümkün mü ya da kişinin rızası aranıyor mu böyle durumlarda? İşte özellikle telefonla ilgili hakaretlerde. Bunun yanında bir kişiye bir suç delili elde etmek için konuşma veya görüntü kaydı yapabilir mi? Daha sık işte boşanma davalarında eşlerin birbirleri hakkında yaptığı kayıtlar. Bize böyle genel, çünkü vatandaşlarımız bu konular çok merak ediyor. Özellikle bize şöyle toparlayıcı bilgi aktarabiliriz.
Sevgili üstadım, bu sorduklarınız gerçekten çok fazla karşılaştığımız şeyler. Yani çok çok önemli sorular. Sürekli de bir yerde bir şekilde karşılaşıyoruz bununla. Bir kere şimdi tabii sosyal medya kullanıcılarında şöyle bir şey gözlemliyorum ben. Çok sakin, çok efendi, çok ne bileyim halim selim bir insan sosyal medya başına geçti ya da böyle bir güvenli alana kendini aldıktan sonra bir canavara dönüşebilir.
Klavyenin başına geçince.
Klavyenin başına geçtiği anda tam bir canavar. Yani bakıyorsun aslında gayet efendi bir adam. Ama klavyenin bir cazibesi mi var veya bir koruması mı var nedir? Ne varsa döktürüyor. Hakaretler, tehditler, artık ne Allah ne verdiyse sosyal medyada bunu boşaltıyor vatandaş. Tabii bu suç. Evet. Şüphesiz suç. Nedir bunlar? Tabii doktrinal olarak tartışılan şeyler var. Ağır eleştiri, hakaret ayrımı var mesela. Ağır eleştiride, hakarette hiçbir fikir üretimi yok. Yani işte sövme, kaba sövme. Yani işte ana avrat küfretme, ne bileyim. Yani hiçbir entelektüel anlamı olmayan şeyler.
Evet, evet.
Ağır eleştiride ise haklı veya haksız bir fikir şeyi var. Yani bir değer verilebilecek bir unsur var içinde. Yani orada bir olumlu katkı diyebileceğimiz bir şey var. Buna katlanmak zorunda insanlar.
Evet.
Tamam. Yani hakaret suçu zaten dünyada giderek suç olmaktan çıkarılma eğiliminde. Daha çok tazminatla karşılayalım.
İşte bu ünlü kişiler falan, kamuoyuna evet, mal olmuş kişiler falan.
Onlar açısından mı, siyasetçiler, ünlüler bilmem ne. Bunlar biraz daha buna katlanmak zorunda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Anayasa Mahkemesi de diyor ki, kardeşim sen diyor artık medyatiksin. Medyatik olunca bu saldırıların da artması
kaçınılmaz. Mal olmuş
evet,
isimler.
Evet, seni eleştirme hakkı var bu insanların. Çünkü sen nasıl ben toplumun sanatçısıyım diyorsan, İşte toplumda ben siyaset yapıyorum diyorsan, seni eleştirme hakları var bu insanların. Çünkü eleştiri aslında bir haktır.
Evet.
Zaten hukuka uygunluk nedenidir.
Hocam şeydir. Aslında yapıcı olduğu zaman eleştiriler de önemlidir.
Kesinlikle öyle bir şey. Yani yeter ki eleştirsin. Zaten dost olan gözündeki çapağı söyler yani. Öyle değil mi? Gözünde çapakla dolaştırmaz arkadaşını.
Evet,
dolayısıyla güzel. Bu eleştireceksin. Bunları söyleyeceksin ki gelişme, toplumsal gelişme, sosyal gelişme, entelektüel gelişme olabilsin. Evet. Şimdi başkasının adına mesela şey var.
Fake
hesap oluyor. Bir de birisinin Facebook hesabı, bilmem Messenger'ı falan filan çalınıyor mesela, değil mi?
Hı hı.
O da korkunç ve son derece yaygın bir şey. Sadece ondan sonra dolandırıcılık işine falan girişiliyor ama o zaten ayrı bir suç.
Evet.
Yine işte nitelikli dolandırıcılık suçu olmuş da. Fakat doğrudan şeyi çalmak, başkasına ait hesabın şifresi silinmiş, ele geçirilip onun adına işlem yapmaya başlamak zaten TCK'nın 244. maddesinde tanımlanan suçu oluşturuyor. Yani bilişim sistemini engellen, bozma, verileri yok etme, değiştirme. Çünkü benim bilişim sistemime siz ne yapıyorsunuz? Bir şekilde giriyorsunuz, benim girmemi engelliyor veya benim istediğim şekilde girmemi, paylaşım yapmamı engelliyorsun. Dolayısıyla ağır bir suç. Bu nedenle ayrıca bir işte maddi şey olursa yine nitelikli hallerden falan cezalandırılıyoruz. Onlar detaylı daha ayrı şey. Bir de başkasına ait hesap açmak, taklit profil evet, oluşturmak. Yani bu da çok sık rastlanıyor.
Tam onu soracaktım ben de zaten. Evet,
bu da gerçekten önemli. Şimdi düşünebiliyor musun? Birden işte Süleyman Hocam, hep örnekler senin üzerine gidiyor.
Ver canın sağ olsun. Bugün zaten bol param olduğu da ortaya çıktı.
Şimdi, düşünün Süleyman Çetin adına ben profil oluşturuyorum. Ondan sonra ne varsa işte hakaretse hakaret, tehditse tehdit, para toplamaysa para toplama. Yani aklıma gelen kendi adıma yapamadığım her şeyi yapıyorum. Şimdi tabii bundan Süleyman Bey'in uğrayacağı zararı tahmin edebiliyorsunuz veya zarar tehlikesini. Dolayısıyla bu ciddi bir aslında haksız fiil. Ama enteresandır. 2012 yılında Yargıtay bir karar verdi. Sadece diyor profilin diyor oluşturulması suç değil. Bana mesela göre acele kullanmak verilmiş. Yani şöyle, ben mesela sizin adınıza işte bir Facebook profili oluşturdum. Veya daha ünlü biri adına bir Facebook profili oluşturdum.
Hocam ayrı bir hukuki tartışma konusu ama bu suç olmalı ya. Benim fotoğrafımı kullanıyor.
Ben zaten suç olmuş.
Paylaşımda bulunuyor. Bence suç olmalı.
Kesinlikle yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Bana göre burada üstadım, bir kere benim kişisel verilerimi topluyor musun sen?
Evet.
Bu şeyi oluştururken topluyorsun. Tabii. Doğru mu? Her şeyim yani ne bileyim şifre numaramı,
doğum tarihimi, işte fotoğrafım.
Hepsini alıyorsun. Neredeyse ben tanıyamıyorum girdim ama benim profil işte yani. Tamam. Ve bununla bir paylaşım yapıyorsun. Bu kişisel verileri elde etme ve bunları yayma suçunu oluşturur. Yani TCK'nın 136. maddesindeki suçu oluşturur.
Peki hocam.
Net.
Ben bu programı yapmaya başladıktan sonra çok ünlü oldum. Çok fanlarım falan da oluştu böyle. Biz sokakta zor dolaşıyorum yani imza böyle çok isteyen var. Şimdi ben ünlü olduğum zaman benim adıma fanlarım hesap açabiliyor. Bunların cezai sorumluluğu var mı?
Belli ama değil mi? Yani fanının tabii, senin adını açtığı.
Tabii benim adımı açıyor. Bunlar, ben ünlüyüm ama benim adımı açıyor fanlar.
Bu da işte ünlü olmanın bir şey. Yani faydası mı diyelim, kârı mı zararı mı bilmiyorum ama bu suç değil. Yani
cezai sorumluluğu yok. Çünkü benim belli. Hesap
çünkü açımlar. Şey olduğu senin adına olmadığı belli. Yani artık ünlüysen buna katlanacaksın sen.
Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Çaresi yok.
Evet. Şimdi bir de güzel bir soru sordun yine üstadım. İşlenen bir suç nedeni iletişim denetlenmesi mümkündür.
Evet.
Şimdi hepimizde bir paranoya var biliyorsunuz. Vardı daha doğrusu. Allah'a şükür bu ara ben en azından kendi adıma öyle telefonum dinleniyor falan korkusunda değilim.
Doğru.
Bir
ara, sokakta gördüm seni. Evet, beni dinliyorlar. Beni
dinliyorlar falan. Bir kere telefon dinlemek hem bir kere çok ciddi bir hukuki süreçtir. Çok ciddi suçlar işlenecek. Bu 135. maddede CMK yani Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 135. maddesi sayılan, sınırlı olarak sayılan ciddi suçlar, tamam mı? Ne bileyim insan ticareti, göçmen kaçakçılığı işte ne bir sürü örgüt kurma falan. Gerçi onda bir değişiklik
uyuşturucu
oldu.
Ticareti,
uyuşturucu ticareti, işte fuhuş. Çok ciddi bu listedeki suç olacak. Başka surette delil elde etme imkanı olmayacak. Bakın işte... Suçun işlendiğine dair yani failin o suçu işlediğine dair hakkında telefonu dinlenmek istemek için o suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşuyor. Somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesi şey oluyor. Orantılı olacak işte hakim kararı gelecek gecikmesinin sakınca bulunan savcının kararı falan ciddi bir şey bu. İşte belli sınırlar var 3 ay falan geçemiyor işte. Yani dolayısıyla her suçta bunun telefon dinlenilmesi falan bunlar çok mümkün değil. Zaten ciddi bir hukuk devletinde de böyle bir şey olamaz. Çünkü haberleşme özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerden biridir. Buna müdahale niteliğindedir. Ancak çok zorunlu olması, orantılı olması, gerekli olması, kanuna dayanması hallerinde mümkündür. Yoksa buna başvurmak mümkün değildir. Şimdi yine çok fazla aslında karşılaşıyoruz. Bunu da bilinçli bilinçsiz söylüyorlar. Siz de avukat olduğunuz için zaman zaman görüyorsunuzdur şeylerde. Gösterin ben ona gününü. Nasıl gösteriyorsun diyor. Mesela uyuşmazlık içinde olduğu bir kişi için diyor. Nasıl göstereceksin? Ben onu kayda aldım. Ben onu dinledim. Şimdi yok böyle bir şey. Yani buna bizim hukuk sistemimiz izin vermiyor bir kere. Yani kimse polisçilik oynayamaz. Kimse savcı konumuna soyunamaz. Suç soruşturmasının yapılma şekli bellidir. O da Ceza Mahkemesi Kanunu'ndadır. İletişim denetlenmesi, işte konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması falan, teknik takip yani. Bunların belli kuralları vardı, zordu zaten. Dolayısıyla iki kişi arasındaki konuşmanın kayda alınması, efendim ya da kendinle de olabilir bu veya diğer farklı iki kişi arasındaki yani üç kişi. Bunların hepsi suçtur, onu söyleyeyim. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. İstisnalar nasıl onu söyleyeyim. Yalnız burada çok önemli bir ayrıntılar var. Yani şimdi bir kere kurgu yapmayacaksın. Önceden plan program yapmayacaksın.
Doğaçlama.
Doğaçlama geleceksin. Sana karşı bir suç işleniyor. Tamam suç işleniyor. O an için kovuşturma, soruşturma veya kovuşturma organına müracaat şansın yok. Delili o an toplamazsan ispat etme şansın hemen hemen yok. Bakın.
Evet.
Yani meşru müdafaanın böyle o koşulları dediğimiz şey. Evet. Tabii meşru müdafaa diyemeyiz burada delil toplamada. Onun koşulları olacak bir durumda hal ve şartlara göre kurgu yapmaksızın, hile hurda yapmaksızın o olayı belgeleyebilir. Sana işte ne bileyim şey bir yerde karanlık bir yerde tehdit ediyor, hakaret ediyor. O zaman basacaksın telefonun şeyini eğer tehlike altında değilsen. Dinleyeceksin veya kaydedeceksin. Bitecek. Bu hukuka uygun bir delil. Ama sen düzene kur. Mesela işte karım beni aldatıyor, kocam beni aldatıyor. Kur düzene bilmem ne. Bunlar artık kabul edilebilecek şeyler değil. Ya da ne bileyim borçlu arada ben borcu işte bir şekilde ikrar ettireceğim deyip telefonları dinlemek, efendim konuşmaları dinlemek bilmem ne. Bunların hepsi suç. Ve delil de hukuka aykırı delil olur.
Peki hocam.
Kullanılamaz.
Bu özellikle...
Ama bilinçsiz bir şekilde sevgili üstadım biliyorsun. Bu tabii, böyle bilinç. Sonra kullanamıyor falan tabii avukatlar uyardığı zaman ama kullanmaya çalışan da oluyor.
Yargıtayımızın son dönemde verdiği bir karar var. Şimdi eşler arasında işte örneğin telefonu açıp da telefonundan gördüm ya da telefonundan çektim diyor. Ve eşler arasında şey olmaz, yani sır ya da şifre olmaz gibi bir düşünce vardı. Evet. Yani bu şey için elde edilmiş hukuki bir delil gibi kullanabiliyordu. Ama Yargıtay son herhalde bir karar verdi.
Döndü
değil mi?
Doğru.
Kısa bir açıklama yapar mısın?
Şimdi enteresandı. Hukuk dairemiz bu eşler arasındaki şeyden hareketle. Eşler birbirlerine daha yakındır. Eşler arasında gizlilik, mizlilik olmaz.
Evet.
Dolayısıyla kişisel veri de olmaz bu. Eşler birbirlerinden böyle bir delil elde etmişse geçerli olur gibi bir anlayış vardı.
Doğru.
Tabii ki bu son derece yanlış bir düşünce. Hı hı. Eş de olsan, kardeş de olsan, ana baba da olsan herkes ayrı bireydir. Herkesin hak ve o temel çekirdek alanına kimse dokunamaz.
Evet.
Merkezde sen varsın. O halkanın içinde başka hiç kimse yok. Ondan yani sonraki halkaları istediğini alabilirsin. Ama merkezdeki halkanın, o çekirdek alanında sen varsın. Birey vardır. Oraya kimse dokunamaz. Dolayısıyla Yargıtay'ın o kararı zaten doğru değildi. Ve isabetli bir şekilde döndü.
Döndü değil mi?
Hatta bir ara şöyle bir şey ayrıma gitti. Delil hukuka aykırıdır. Kullanırım ama suçluyuzum. O da zaten saçmamış. Yani delil hukuka aykırıysa kullanamazsın.
Evet.
Neyse ondan da döndü Yargıtay'ımız.
Evet.
İnşallah
yani devam eder. Yani şu anda herkesin, her bireyin kendi öz şahsından kaynaklanan dokunulmaz alanı var.
Var.
Eşte karı koca da olsalar.
Evet. Ancak işte dediğim gibi mesela bir suça maruz kalıyorsun. O an
mesela darp ediliyor.
Darp ediliyorsun.
Eş dayak yiyor o
anda. Öbürü de tabii yanındaki eşte onu yani kurtarırken o arada bir şey yapabilecek.
Evet.
Veya zaten aracında kamera var
üstte. Evet.
Var yani normal güven şey bir adamsın aracında. O arada bu bir şekilde tesadüfen kameraya takıldı, bilmem ne oldu, kaydedildi. Bunlar artık suç olarak kabul edilemez.
Sayın hocam, telefon hattımızda bir dinleyicimiz bulunuyor. Kendisine bir merhaba diyelim. Macaristan'dan Özgür Oğuz bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Birazdan bağlanacakmış Özgür Bey, sorusunu yöneltecek. Evet, hattımızda bulunuyor. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz. O zaman bir bağlantı gerçekleşti. Özgür Bey, bizi duyuyor musunuz efendim?
Evet, duyuyorum. Merhabalar.
Merhaba efendim. Hemen sorunuzu alalım. Buyurun.
Ben şimdi uluslararası tır şoförüyüm efendim. Daha önce çalışmış olduğum firmada boş senet vermiştim. Herhangi bir yüz güzelti suç yaparsak falan filan diye. Şimdi ben o firmadan ayrıldıktan sonra tazminat hakkı için o firmayı mahkemeye verdim. Fakat bu da tazminat, belli bir miktar tazminat kazandıktan sonra senetimi doldurarak üçüncü bir şahsa verdi. Fakat ben aradaki ilişkilerini bir türlü ispat edemiyorum. Ve ikili tartışmalarımızda o eski firma sahibiyle sen tazminattan bu kadar hak ettiğini aldın, ben de ona karşılık seneti verdim diye şifayen söylüyor. Ama mahkeme yoluyla bir türlü ispat edemiyoruz ve yaklaşık 4 yıldır maaşımın 1/4 kesiliyor. Ben diyelim ikili konuşmalarımızı telefon kaydını alsam bunu söylediği zaman ben suç mu işlemiş oluyorum? Onu soracaktım.
Evet. Şimdi tabii baştan itibaren söylediğim gibi bir konuşmayı kayda almak karşı tarafın rızasını gerektiriyor. 136. maddede bunu açıkça düzenliyor. Dolayısıyla böyle bir düzenek kurarak kayda alıp bunu mahkemeye sürersen bu hukuka aykırı delil oluyor bizim sistemimizde. Yani şöyle,
evet,
her ne pahasına olursa olsun ben bir şey ispat edeceğim deyip bu temel haklara maalesef müdahale edilemiyor. Dolayısıyla da böyle bir yöntem hukuka aykırı olur. Sevgili dinleyicim, Özgür Beyciğim.
Peki.
Ama bunu tesadüfen diyelim ki İşte ses ve görüntü kaydı yapılan, uyarısı olan ve ses ve görüntü kaydı yapılan bir kafede, ki kafede ses kaydı yapılamaz ama ve öyle bir ortam olduğunu düşünelim. Buna da izin verilen bir ortam olduğunu. Bu bir şekilde ikrara dönüşürse aslında bu kullanılabilir. Ama siz bunu düzenek yaparak, böyle bir şeyi elde ederseniz delil hukuka aykırı olur, mahkeme kullanamaz bunu. Bir de üstüne üstlük suç işlemiş olursunuz.
Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Uluslararası tır şoförlerinde bu senet verip yarın öbür gün işi bıraktığın zaman tazminat hakkı doğuyor. Bu tazminatı talep ettiğin zaman senetleri işleme konuluyor. Bu bizim, ben yaşıyorum yaklaşık 4 senedir maaşımın 4'te 1'i kesiliyor ve ispat edemiyorum bir türlü. Bu tır şoförlerinde böyle bir sorunumuz var maalesef. Devletin buna bir el atması, artık nasıl olacak, kos seneti veriyorsun. Örneğin ben 100 güzelce bir suç yaptım, onun arabasına bağlattım. Ne bileyim, kaçakçılık tarzı bir şey yaptığım zaman eyvallah yapsın, ama ben düzgün çalışıp herhangi ona bir zarar vermeyip de tazminat hakkımı istediğim zaman böyle bir şey karşıma çıktım mı, vatandaş olarak, tır şoförü olarak çok mağdur durumda bir sürü tanıdığım arkadaşım var yani.
Özgür Bey, şimdi hem sizin vasıtanızla hem dün tüm dinleyicilerimiz, özellikle tır şoförü arkadaşlarımızın bu sorununa çözüm olmak üzere hemen şunu önereceğiz tüm dinleyicilerimiz. Vaktimiz de çok kısa kaldı. Mutlaka iş sözleşmelerini imzalarken böyle bir teminat senedi verildiği hususu sözleşmeye mutlaka yazdırılsın. Eğer böyle bir durum olursa sizin böylece bu senedin teminat amaçlı olarak verildiği ve başka bir amaçla kullanamayacağını ispatlamış olursunuz. Mutlaka iş sözleşmelerinize, yani ilgili firmayla sözleşme yaparken bu sözleşmeye örneğin açık da verilmesin. 10 binlik, 5 binlik, 20 binlik neyse kaç liralık senet verilmişse böyle bir teminat senedi verildiği sözleşmeye yazılırsa o sözleşme verdiğiniz ilgili firmaya verdiğiniz zararlar dışında hiç kimseye kullanılamaz, ciro edilemez. Edilse bile ispat etme hakkınız var. Ödemek zorunda kalırsanız da firmadan tahsil edebilirsiniz.
Evet. Özgür Bey'e teşekkür ediyoruz.
Evet.
Soruları için. Efendim son birkaç dakikamız kaldı.
Evet,
ne toparlayalım
o zaman. Evet hocam, buyur. Senden
sevgili arkadaşım, bu şimdi hani şeyler var. Biliyorsunuz bu web dediğimiz olay, bir bilgi girdiği zaman.
Hocam ya çok yaşa, unutulma hakkı evet, ne olur. Evet. Aklımdaydı, unutulma şimdi, hakkında evet, bir iki söz söyle.
Şimdi web'e giren bir bilgi maalesef çıkmıyor. Değil mi? Yani bir şey girsin. Yeter ki oraya bir şekilde bir bilgi, bir veri. Şimdi şey biliyor musunuz? İnsan beyni unutulmaya kodlanmış biliyor musunuz? Yani insan olumsuz, özellikle olumsuz şeyleri unutmaya kodlanmış. Ama web, bakın bu insan beynine aykırı bir şey. Yapı. Dolayısıyla web'i biz
İnsanileştireceğiz. Orada hep evet, kalıyor yani.
İnsanileştireceğiz, tamam mı? Hani o leke, o iz, o şey kalıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 100 sene sonra hakkımızda torun giriyor. Vay be, bizim pederde ne veya işte dedede neymiş?
Neler yapmış? Ha.
Şimdi bunun unutulması lazım. Tamam mı? Bunun unutulması için de unutulma evet, hakkı deyip 4. kuşak, 3. kuşak diye
haklar
oluşturuldu. Daha doğrusu gündeme getirildi. Kabul edilmeye başlandı. Avrupa Adalet Divanı ilk şeyi attı, fişeyi attı. Bu yöndeki talebi kabul etti. Sonra bizim Anayasa Mahkememiz kabul etti. Yargıtay kabul etti. Yani sizinle ilgili artık olumsuz bir şeyi web'den çıkarılmasını artık isteyebilirsiniz. Artık servis sağlayıcısı mı olur, işte içerik sağlayıcısı mı, onları isteyebilirsiniz.
Ağzına fikrine sağlık hocam.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Profesör, çok zevkli doktor, bir sağ olun Çetin
program
Bey.
Program oldu bence.
Çok sağ olun. Tamam. Profesör Doktor Çetin Arslan ve Avukat Süleyman Çetin de bu haftaki konuklarımız. Hukuk Saati'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.